Ayrım 15, sayfa 148. Gülsema bir şey söylemeden, bir kez olsun dönüp bakmadan, yavaşça yerinden doğrulup, sanki az önceki dehşet yüklü dakikaların içinden çıkan o değilmiş gibi, dimdik adımlarla kapıya yürüdü. Anahtarı kevip, kilidi açtı ve öylece çıkıp gitti. Koridoru geçip hareme vardığında ortalıkta kimseyi görmedi. Kapının önünde yeldirmesini giyerken arkasından seslenen müberranın sesini duydu sadece. ''Burada mısın Gülsema? Ben de seni gittin sandım. Misafirlerden fırsat bulup da uğrayamadım, kusura bakma.'' Gülsema başını kaldırıp sabit, kırgın bakışlarla müberraya baktı. Gülümsemeye çalıştı ama kasılıp kalmış yüzüne hükmedemedi. Eğreti de olsa bir gülüş yerleştiremedi bakışına. Müberra onun bembeyaz yüzünü, yüzünde taş olup kalmış o acı, donuk ifadeyi görünce endişeyle kıza doğru atıldı. ''Gülsema, ne oldu? Neyin var senin?'' Eli ayağı birbirine dolanarak telaşla kapıya yöneldi Gülsema. ''Yok abla, bir şeyim yok. Başım döndü biraz. Şimdi açık havaya çıkınca geçer. Hadi Allah'a ısmarladık.'' Müberra ardından seslendiğinde o çoktan merdivenleri inmeye başlamıştı bile. İbrahim ve Cemil'in Anadolu'ya gitmeden önce boşalttıkları dükkanı, şimdi at arabalarının tamiratı için alet edevat ve çeşitli malzemeler satan başka birileri tutmuştu. Ama o gün Gülsema'nın zihni bu bilgiyi unuttu. Önünden geçerken eski haliyle, içinde sevdiği adamın olduğu haliyle düşündü. Öyle gördü o dükkanı. Çalışma odasında Hamit Bey'in eli yüzüne değdiğinden beri taş kesilen bedeni birden çözüldü. Ruhunun göz gözü görmez uçurumlarından kocaman bir çığ düştü yüreğine. Tepeden tırnağa üşüdü. Tir tir titreyen dudaklarının arasından boğuk bir sesle mırıldandı. ''Neredesiniz Cemil Bey?'' O akşam ağzına tek lokma koymadan erkenden yatağa girip sabaha dek düşündü. Hiç durmadan düşündü. Hamit Bey'in ''Yeter, sus artık'' diyerek üzerine doğru eğildiği andan itibaren olanları hatırlamaya çalıştı. Kanepenin kahverengi kadife kumaşı, pencerenin dışındaki kestane ağacı, bir de sardunyayı didikleyen o kara karga. Bacaklarının arasına aniden saplanan bir sızıyla iki büklüm oldu. Elini kasığına bastırıp yatağa uzandı yeniden. Büzüldü, küçüldü, dertop oldu yatağın içinde. Yapamamıştı işte, kendini koruyamamıştı. Namusuna leke sürülen bir kız ne işe yarardı ki? Boğazından, burun deliklerinden, gözlerinden taşan bir isyanla hızla doğrulup kalktı yataktan. Hayır, razı olmayacaktı, teslim olmayacaktı. Hiç kimse rızası olmayan bir izdivaca mecbur edemeyecekti onu. Ya Cemil? Cemil'i düşününce kolu kanadı kırıldı yeniden. Sırtında kasırgalar, boranlar esmeye başladı. Ayakta duracak hali yoktu. Yatağın içine girip üzerini örttü, büzülüp kaldı öylece. Mezarlıkta servilerin koyu gölgelerine saklanıp birbirlerine söz verdikleri o anı hatırladı. Cemil'in solgun tenini, ince uzun parmaklı ellerini. ''Ben sizi hep bekleyeceğim'' derken uzanıp elini tutmak gelmişti içinden, utanmıştı. Sözünü tutamadı ama bekleyemedi. Dönüp geldiğinde ne diyecekti Cemil'e? Ne diyebilirdi? Olan biteni nasıl izah edebilirdi? Hayır, yoktu. Başka hiçbir yolu yoktu. Cemil diye bir adamı sevdiğini unutacaktı. Hayatı boyunca başka kimseyi sevmeyecekti ama Cemil'le de evlenemezdi. Kimseyle evlenemezdi. Sabaha karşı yorgun bedeni daha fazlasına dayanamadı. Yeni günün ilk ışıkları kalın perdelerin kenarından sızarak odanın içindeki zifiri karanlığı mor çizgilere bölüp parçalara ayırırken kırgın, yenik, huzursuz bir uykuya daldı. Hamit Bey Gülsema'nın cevabını alınca hemen pes etmedi. Kardeşi Müberra'yı birbirinden değerli hediyeler, özür üstüne özür dileyen mektuplarla bıkmadan, usanmadan defalarca Bahariye'deki eve gönderdi. Gülsema çok sevdiği Müberra ablasının her seferinde sevgili ve saygıda kusur etmeden içeri alıp ağırladı. Hamit'in kız kardeşini işin aslından haberdar etmediğinden emin olunca ''Henüz çok gencim, hiç kimseyle evlilik düşünmüyorum Müberra abla. Eminim ağabeyinize bir yuva kurmak isteyecek çok daha münasip hanımlar vardır'dan başka bir şey söylemeden, hediyeleri ve mektupları da açmadan gerisin geri gönderdi. Akıl ne derse desin, gönül her daim ayağının alıştığı yere gidermiş. İstanbul'un o güzel haberi aldığı gün Gülsema'nın yüreğini de odalara sığmayan kıpır kıpır bir telaştır sardı. Teşrin evvelin beşiydi. Haber akşam üzeri önce esnafın arasında duyuldu, oradan dalga dalga yayılıp bütün Kadıköy'üne derken boğazı geçip karşı kıyılara ulaştı. Cümle İstanbul ahalisinin sevinçten yüreği ağzındaydı. Asker Haydarpaşa'da, Cemil kalp çarpıntılarıyla geçen bir uzun, bir uykusuz gece daha. Sabah ezanından önce yerinden kalkıp Asiye kadınla annesini uyandırmadan parmak uçlarında merdiveni indi, alelacele yeldirmesini sırtına geçirip çıktı evden. Yel derimenin sokak aralarından dolana dolana Haydarpaşa çayırının önüne vardı. Koca çayıra bir uçtan bir uca asker çadırları kurulmuş, birazdan karşı kıyıya İstanbul'a geçmeye hazırlanan askerler telaşlı bir gururla karıncalar gibi oradan oraya koşturup duruyorlardı. ümitsizce etrafa bakınırken mucize kabilinden bir şey oldu ve aradığı yerde o sevmişli mahşerin tam ortasında buldu sevdiğini. Gülsema Hanım. Kalabalığın içinde kendi adını çağıran sesi duyunca hemen emin olamadı ama daha arkasını dönüp de yüzünü görmeden içinin ta derinlerinde bildi sanki Cemil'di. Gülsema Hanım. Merhaba, ne güzel tesadüf. İnce ince kanayan, ürkek bir gülümseme belirdi Gülsema'nın yüzünde. Cemil de kanı görmüş gibi kaşlarını çatıp soran bakışlarla gülümsedi. Yoksa tesadüf değil mi? Evet dedi Gülsema, tesadüf işte. Ben askerin geldiğini duyunca, hoş geldiniz, İstanbul'a hoş geldiniz. Sonra dayanamadı, sevdiği adamın yorgun yüzüne sıcaktan, rüzgardan, güneşten kavrulmuş tenine bakarak endişeyle sordu. Siz iyi misiniz Cemil Bey? Cemil'in başı dimdik, gözleri çakmak çakmaktı. Hiç bu kadar iyi olmamıştım Gülsema Hanım. Çok şükür vatanı düşmandan temizledik. Buradayız. Sonra da kaçamak bakışlarla kızın tepkisini izleyerek utangaç, mahcup ekledi. Şimdi İstanbul'un ortasında bir sevdam kaldı. Gülsema boğazı düğüm düğüm gözlerini kaçırdı. Bu halini genç kızın mahcubiyetine yoran ve tam o sırada askerin Üsküdar'a gitmek üzere hareket ettiğini gören Cemil heyecanla sordu. Gülsema Hanım, sizi nerede bulurum? Bahariye'de misiniz yoksa Mürdar'a geçtiniz mi? Bir an için durup dalgın bakışlarla sevdiği adamı seyretti. Bu yüzü son defa gördüğünü bilerek seyretti. O mahşer kalabalığı, o uğultu, vapur düdükleri, o deniz, o gökyüzü hepsi çekilip gittiler. Bir Cemil'in soran bakışlarla gülümseyen yüzü kaldı, bir kendisi. Bir de sonradan o anı her hatırladığında içinden martılar ağladı diye geçirdiği yeri, göğü avaz avaz inleten martı çığlıkları. Gülsema Hanım nasıl yaptıysa bir çırpıda yüzüne giydirdiği sert ve soğuk ifadenin ardından konuştu. Cemil Bey, ben böyle bir buluşma hiç münasip kaçmayacak. Lakin deyip kaldı Cemil lafın gerisini getiremeden. Gülsema dimdik ama bakışlarını kaçırarak söyledi son cümlesini. Güle güle Cemil Bey, yolunuz açık olsun. Hiç beklemeden arkasına dönüp hızla yürüdü. Az sonra kalabalığın içinden ağır ağır sürüklediği adımlarla ve dalgın, kederli bir yüzle geçen bu gencecik kızı görenler, yüzünden aşağı ip gibi süzülüp inen gözyaşlarını, ayaküstü bir ayrılığın kahredici kederini değil de, İstanbul'u bir uçtan bir uca bayram yerine çeviren o günün coşkunluğuna yordular. Öylece uçup gitti aralarından. Kör oldum, bir perde indi gözüme sanki. Her şey silinip gitti. O gün, o meydanda kör oldum ben. Bir tek martılar, martılar. Ah ne çok ağladılar. O günden sonra değil yüzünü görmek uzun zaman Cemil'den bir haber bile alamadı. Aylar sonra Kadıköy çarşısının içinden geçmiş evine doğru giderken yol üzerindeki o dükkanın cam mekanında Allah'ın dediği olur yazısını görünceye, İbrahim'le yeniden karşılaşıncaya kadar. İbrahim kendisini gördüğünde kırgın, küskün bir ifadeyle yüzünü çevirince içeri girip hal hatır sormaya cesaret edemedi. Acaba hala beraberler mi? Cemil de burada mı? İbrahim Bey her şeyi bildiği için mi bana yüz çevirdi? Diye sonra sonra kendi kendini yedi bitirdi. Birkaç gün sonra Cemil'in oralarda olmadığından emin oldu da inatla kendisine sırt çevirdiğini görünce aylar boyu İbrahim'in karşısına çıkmayı göze alamadı. Sonunda bir gün bütün cesaretini toplayıp o dükkanın kapısını aradı ve genç adamın karşısına dikildi. Kumaşçıların gelininden onun harpte bir bacağını kaybettiğini öğrendikten hemen sonraydı. Cemil'in askerlerle birlikte İstanbul'a gelişinden hemen sonra şehri terk edip Ankara'ya yerleştiğini İbrahim'den öğrendi. İstanbul'un ortasında bir sevdam vardı ama şimdi geriye hiçbir şey kalmadı demiş. Başkaca da bir şey söylemeden derin bir sükutu hayal içinde gitmişti. Belli bu şehirde bir kızı sevmişti ama kim? Cemil'in yokluğuyla yüreği sızım sızım sızlayan Gülsema, İbrahim'in en yakın dostunun sevdasına dair bundan öte bir şey bilmediğinden emin olunca rahatladı. Onlar bunca zaman sonra bir araya geldiklerinde iki eksik insan, iki sevdalı, iki yaralı yürektiler. Gülsema için İbrahim şu koca dünyada Cemil'den küçücük de olsa bir haber alabileceği tek insandı. İbrahim'e gelince o daha ilk günden bu dünya güzeli kıza ilk bakışından beri sevdalıydı. Sevda bu. Söylenmek ister. O da dayanamadı. Kızın sık sık bir şeyleri bahane edip dükkanına uğramalarından, her gelişinde durup durup sohbet açmalarından cesaretlenip bir gün çekmecesinden çıkardığı o güllü kolyeyi Gülsema'ya uzattı. Gülsema Hanım, ben aslında bunu size seneler önce vermek için hazırlamıştım. Milli mücadele için Anadolu'ya geçmeden hemen önceki günlerde. Ama her şey öyle apar topar olup bitti ki fırsat bulamadım. Harpten geriye bu halde dönünce de diyeceğim, eğer beni yanlış anlamazsanız bu kolye sizin. Gülsema büyük bir şaşkınlıkla kolyeyi aldı. ön yüzünde mini işiği gül motifi olan, arkasına ise İbrahim'in o güzel yazısıyla Gülsema adını kazıyıp tarih attığı çok güzel, çok zarif bir kolyeydi. Genç kız, bu adamın içinde yıllardır beyhude bir sevdayı sürükleyip durduğunu ilk kez o gün böyle öğrendi. İlk kez o gün başını elindeki kolyeden kaldırıp yüzüne baktığında İbrahim'in gözlerinde o kanadı kırık, o boynu bükük sevdanın ümitsizce çırpındığını gördü. Sizi kırıp incittiysen beni bağışlayın Gülsema Hanım. Ama bu kolye çok önceleri tertemiz hislerimin ifadesi ve izdivaç teklifimin vesilesi olarak hazırlanmıştı. Şimdi maalesef bu durumdayken, dediğim gibi madem ki arkasında adınız yazılı, o halde kolye de sizde kalmalı. Beni affedin, ne olur beni affedin ama ben bunu alamam. O gün apar topar çıkıp gitti dükkandan. Ama İbrahim'in yıllarca yüreğine gömdüğü bu yaralı sevdası sonraki günlerde bir türlü peşini bırakmadı. O bir büyük mücadelenin isimsiz kahramanlarından değil miydi? Bu memleketin her köşesinde milyonlarca insan evlerini yeniden yuvabilsinler diye, sokaklarında boyunlarını bükmeden rahatça dolaşabilsinler, topraklarını ekebilsinler, işlerini işleyebilsinler diye, gecelerinden, uykularından ve sevdalarından vazgeçmesinler diye gözünü kırpmadan ölüme koşan o yiğit adamlardan biri değil miydi? O adamın bu uğurda kaybettiği bir bacağı yüzünden böyle eksik, böyle yoksun, böyle mahzun kalmasına yüreği el vermedi. Birkaç gün sonra yeniden dükkanın kapısını aralayıp içeri girdi. İbrahim yıllardır hayalini kurduğu bu evliliğin önündeki engelin kendi bedeninde değil ama sevdiğinin bedenindeki bir eksiklikten kaynaklandığını o gün öğrendi. Bir ayıp, bir leke, bir utanç. Gülsema sözünü bitirdiğinde bir süre aralarında taş gibi ağır bir sessizlik kaldı. Neden sonra öfkeden boğulup kalmış kısık bir sesle bütün dünyadan hesap sorar gibi sordu genç adam. Kim? Size böyle bir alçaklık kim yaptı? Gülsema Hanım, bu ne vakit oldu? Yoksa işgalde? Evet, bir işgal askeriydi. Mühürdardaki konağa el koyan İngiliz komutanı yaveri olan subaydı. Bahariye'ye taşınmalarından bir yıl sonraydı, belki de daha fazla. Unutulmuş birkaç parça özel eşyayı almak için konağa gitmişti. Onu kapıda karşılayan subay içeri girip eşyaları almasına izin vermiş. Gülsema ancak içeri girdikten sonra koca konakta kendisiyle subaydan başka kimse olmadığını anlamıştı. Taban arasına gidip eşyalarını toparlamış, tam çıkacakken... Bu birlikte geçirdikleri uzun yıllar boyunca Gülsema'nın İbrahim'e söylediği tek yalandı. Belki kötü kurgulanmış ama o günlerin atmosferine aslında çok daha fazla yakışan bir yalan. İbrahim'in öfkesi, tanıdığı, bildiği aynı düşmana karşı omuz omuza mücadele ettiği ve aynı İstiklal madalyasını taşıdığı Hamit Bey yerine şimdi çok uzaklarda olan, yüzünü bile bilmediği bir İngiliz subayının gölgesine çeken, her ikisi içinde çok daha hayırlı olacağına inandığı bir yalan. Ben bütün bunları size bir yanlış anlaşılmaya mani olmak için anlatmak istedim. Harpte kaybettiğiniz bacağınız yüzünden izdivaç hayalinizden vazgeçtiğinizi söylediniz. Sadece bilmenizi istedim. Bacağınızın durumu bu izdivaca mani değildir. Ama bu izdivacı imkansız kılan çok daha önemli bir sebep vardır. O da benim vaziyetimdir. İbrahim'in yüzü yavaş yavaş aydınlandı. Masanın çekmecesinden çıkardığı kolyeyi bir kez daha Gülsema'yı uzatırken heyecanla konuşmaya başladı. Gülsema Hanım, içinizde hiçbir tereddüt olmadan böyle hissediyorsanız, öyleyse şunu bilin ki ben de bütün kalbimle bu izdivaca talibim. Genç kız başını kaldırdı. İbrahim'in önündeki hattın altın bezemesi gibi ışıltılı, el yazması eksik bir kitap kadar kederli yüzüne baktı. Keder, yıllarca yalnızlık çekmiş, eşyaya yerleşen kesif bir toz kümesiydi ve Gülsema elini uzatıp dokunsa o kederi silecekti. İki ayrı bedende iki yorgun, iki eksik yürek bir araya gelince dillere destan bir sevda etmezlerdi belki ama neden olmasındı. Değil mi ki bu ikisinin de mutlu olmaya hakkı vardı. Uzun boylu düşünmeden o gün orada kararını verdi. Bu güzel adamın gözündeki ışığı yüreğindeki tenhalığa, gönlündeki boşluğa dahil edecekti. Belki yüzündeki kederi hepten silemeyecek ama onu sevecekti. Cemil Bey'i için için sevmekten ölünceye dek vazgeçmeyeceğini bilerek uzanıp İbrahim'in elindeki kolyeyi aldı ve böylece yüreğinde bu sevdaya bir daha hiç kararmayacak ferah bir yer açtı. Bütün bedenimi kavuran bir öfke ve isyanla yüzümü denize vermiş oturuyordum. Demek yok annem de yalan söyledi bana. Kapının sesi yine ihtiyatlıydı. Dur gülüm, sakin ol biraz. Bu yalanların hiçbiri seninle ilgili değildi. Ne fark eder diye bağırdım. Gerçeği bilmeye hakkım yok muydu? Diyelim Cemil Bey'e anlatmayı utandı. Öyleyse İbrahim dedeyi olduğu gibi Cemil'i hiç karıştırmadan dosdoğru anlatsaydı, onu da nasıl sevdiyse öyle anlatsaydı. Öyle anlatsaydı yüreğinin en coşkun kıpırtılarını ihanet etmiş olacaktı. Mavi ayaklı gülen martı laftan geri kalmamak telaşıyla hızla süzülerek gelip kapının koluna dokundu. Anlamıyor musun diye araya girdi. At arabası üzerine çizilen kuş kanadı, Gülsema'nın yüreğindeki o gök gürültüsü, o kaçamak bakışlar, o korku, o hezeyan, mezar taşlarıyla serbe ağaçlarının şahitliğinde verilen sözler. Bütün bunlar olmasaydı Gökhan'ın ne kadar eksik kalacaktı anlamıyor musun? İçimde bastıramadığım bir huzursuzlukla söylenmeye başladım. Gökhan'ın bana yalan söyleyeceği, hem de böylesine büyük bir yalan hiç aklıma gelmezdi. Hayat dediğimiz şey geçmişe, geleceğe ve bugüne yaslanan bir sacaya üzerine kurulu değil mi? Gelecek hayallerle, geçmiş ise yalanlarla yüklü ise. Hayatlarımız gerçeklikten bu kadar uzak, fırmacı hikayelerden ibaretse. Bilmiyorum, bu parçalanmış gerçeklik duygusuyla nasıl başa çıkacağım, hiç bilmiyorum. İşte bu da insanoğlunun bir başka yanılsaması diye sakin sakin lafa girdi kapı. İnsan dediğimiz yapının gerçeği kavramayı muktedir olduğu iddiası en büyük yalandır zaten. Diyeceğim, geçmişi ve geleceği bir yana bırak, anın kendisi gerçeğe ne kadar yakın ki? Parçalanmış gerçeklik duygusundan şikayet ediyorsun ama doğan gereği o muazzam bütünlüğü kavrama gücünden de yoksunsun aslında. Acı bir gülümsemeyle yanıtladım kapıyı. Haklısınız galiba, burada oturmuş bir martı ve bir kapıyla konuşurken hepten anlamlı geldi bu saptama bana. Anladım. Siz diyorsunuz ki insan beyni evrenin gerçeğini kavramaya uygun biçimde yapılmamıştır. Evrenin gerçeği. Haddinden fazla iddialı bir laf bu ama nesnelere, süreçlere ve kavramlara at koyma yetisini keşfettiğinden bu yana insanı tutabilene aşk olsun. Neyse, evreni unutalım şimdilik. Küçük bir dağa bakalım mesela. Hakkını yemeyelim. İnsanoğlu binlerce yıllık tarihi içinde çok yol kat etti. Önce dağa dağ demeyi öğrendi ki hiç hafife alınacak bir şey değil bu. Sonra onun etrafında dolaşmayı, derken tırmanıp zirvesine çıkmayı ve nihayet onu delip parçalamayı öğrendi. Karşısına geçip uzun uzun baktı ona. Yakınına geldi, dokundu, elledi, kokladı. Yükselip üzerine çıktı. Bir de tepeden baktı. Resmini yaptı, haritalara koydu, fotoğrafladı, inceledi. Derken internete her açıdan çekilmiş görüntülerini yerleştirdi. Gördüğünü enine boyuna tarif etti. İnsan insana dağı anlattı. Nasıl yaptı bunu? Bir düşün. Hiçbir zaman aynı anda bütününü göremezken nasıl yaptı? Hatırlayarak ve hayal ederek yaptı. Yani zihninde az önce gördüğü ve az sonra göreceğini umduğu parçaları seyretmekte olduğu kesitin önüne arkasına ekleyerek. Hadi koca bir dağdan vazgeçelim. Minicik bir bilye tanesine bakarken bile bundan daha fazlası gelmez insanın elinden. Bu yüzden sen şimdi burada parçalanmış gerçeklik duygusundan söz ederken kendini kandırıyorsun aslında. Çünkü insanın gerçeğin bütünlüğünü kavrayışı baştan aşağı bir kurmaca. Hal böyleyken boş yere canını sıkma derim ben. Hiç kimse sana kendi aklını söylediğinden daha büyük bir yalan söylemiş olamaz. Ya da şöyle diyelim istersen, diğerlerin hepsi diğer yalanlar bu muazzam yalanın yanında inan bana çok küçük, çok zararsız, çok masum kalırlar. Palavra diye bağırmışım. Kendi düzenleri sürsün, devranları dönsün diye kardeşlerinin canına kastedenler, istiklal madalyalı tecavüzcüler, hiç tereddüt etmeden sevdalarının yüzünü değiştirenler. Bunların hiçbiri masumane gelmiyor bana. Üstelik bu yalnızca onların değil, benim de hikayem. Hikayemin bu kadar yalanla yüklü olması, insanın kafasını karıştıran, yolunu şaşırtan, duyguları da işin içine katarsak, yüreğini acıtan bir durum bu. Elinizdeki pusulanın yanlış kuzeyi göstermesi gibi bir şey. Yalan tam da böyle bir şeydir zaten, su gibidir. Bir kez kaynağından ayrılıp akmaya başladı mı, kendi yolunu bulup gider. Bir daha onu tutamazsın. Yine de aynı şeyden söz etmiyoruz henüz. Sen belki de haklı olarak daha çok sonuçlarla ilgilisin. Bense seni yolun başına çağırıyorum. Yalanın kaynağı insanın yapısal aczidir diyorum. Gerçeği bütünlüğü içinde kavrayabilme yoksunluğudur. Doğaya karşı duruşunda da kendi benzerleriyle diğer insanlarla ilişkisinde de gerçeği tarif edebilmek için hatırlamak ve hayal etmek zorunluluğu oldukça insan yaşamında da yalanın yıkılmaz iktidarı baki olacaktır diyorum. Böyle bakarsan işin içine duyguları katmaktan daha kolay alıkoyabilirsin kendini. Sözlerini pek dikkatle dinlediğimi söyleyemem. Başka bir yere takılıp kalmıştım sanırım. Masallar, masalların içine saklı yalanlar, ezeli ve ebedi yalan hükümranlıkları. Ne işim vardı benim burada? Tam her şeyden vazgeçmiş, çıkıp gitmeye karar vermişken, zamanın buz kalıbına oturmuş su damlası gibi mekana çakılıp kaldığı böyle bir yerde ne işim vardı? Öyleyse zaman da bir yalan aslında dedi mavi ayaklı gülen martı. İkisinin de aklımdan geçenleri okuduğunu bir an için unutmuştum. Bir kez daha şaşırarak irkildim. Evvel hüsran. Zincirlerinden boşanmış binlerce boz at. Karşı kıyılardan kopup beyaz köpüklü dev dalgaları aşarak, sabırsız, hırçın, başları başlarına, ayakları ayaklarına karışarak, ilahi bir uğultunun içinde tozu dumana katarak dört nala üzerine doğru gelen binlerce boz at. Yeleleri keskin bir bıçak gibi saçlarını yalayıp geçerken, nal sesleri gümbür gümbür yüreğinin kapılarını yumruklarlarken, hırçın ve nemli bakışları gözlerini kilitlenmişken, rüzgarı fark etmemiş bile, sadece atları görmüş. Binlerce boz at. 40 yıllık gar binası hemen ardındaymış. Kaskatı yüzü ard arda parçalanıp kıyıda, ayaklarının ucunda patlayan gri mavi dalgaların beyaz, hep bembeyaz akan kanında. İri bukleler halinde çıplak omuzlarına dökülen kızıl kahverengi saçları o deli rüzgarla sağa sola savrularak ara ara yüzüne kırbaç gibi iniyormuş. Aldırmamış, karmakarışık zihninin kesif buğusuna saklamış kendini. Uzaktan bakıldığında şeffaf teniyle bir bütün gibi görünen gül kurusu, üzerine mini mini beyaz puantiyeli elbisesinin kloş eteği, dizlerinin hemen altında bacaklarını dövüp dururken ve ölümle arasında bir adım, sadece tek bir adım varken, o az sonra büyük bir gürültüyle başından aşağı ineceğinden hiç kuşku duymadan yağmuru bekliyormuş. O boz bulanık rüzgarda çıtı pıtı, incecik bedeni, kenarları dantel işlemeli, ipek bir mendil gibi tir tir titreyen, saçları yenik bir ordunun er meydanından ayrılmaya yüreği bir türlü el vermeyen, acılı askerleri gibi oradan oraya savrulan, sessiz ve kıpırtısız kirpiklerinin gölgesi buğulu, ela gözlerinin üzerine her biri ayrı bir soru işareti gibi düşen kızın adı Gülizar'mış. Gül yanaklı, Gülizar diye yazıldığında adının manasının ağlayan gül yerine geçtiğini öğreneli, neresinden baksan bir 10 yıl varmış ve 10 yıldır içinde hiç susmadan tıp tıp damlayıp duran bir ağlayan gül saklarmış. Gülizar, hayatın seslerinin suretten surete girip yer değiştirdiği bir neslin çocuğu. Suların tersine döndüğü günlerin aklı karışık, zihni bulanık çocuğu. Akıl demişken öyle böyle değil, Cumhuriyet'in şu parmakla gösterilen pırıl pırıl evlatlarından biri olacağı daha 5 yaşındayken belliymiş. Okumayı yazmayı o zaman ve önce babasından öğrenmiş. Yaşı yaşına denk harf devriminin soldan sağa gürül gürül akarak bir anda memleketin bütün hüsnühat ustalarını hayatın kıyısına itiverdiği günlerde giderek ıssızlaşan dükkanının kapısına kilit vurup eve kapanan İbrahim'den ve artık onun gönlünden gayri hiçbir yerde hüküm kalmayan Elif Bağ ile öğrenmiş. Elif, B, T, S, Cim. Hemencecik Gülizar'ı becerememiş de önce gül yazmayı bellemiş. Hiç de zor değilmiş. Gef üzeri ötreyle lam sır sırta verince bir güzel gül olurmuş. Gef dediğin dam altına sığınmış bir göçmen leylek, tepesinde çatısı, çatının üzerinde şen şakrak bir serçe mi demeli? Lama gelince de ki babasının bastonunu elinden alıp baş aşağı koymuşsun. Sağdan sola, sarımsaktan soğana, doğudan batıya doğru yazacaksın. Gef üzerine ötre, ardına bir de lam koyacaksın, bir güzel gül yapacaksın. 1 yıl geçmiş aradan. Bu kez annesi tutmuş elinden, yepyeni şekiller koymuş avcuna. Kızına yeni baştan gül yapmayı öğretmiş. Soldan sağa, soğandan sarımsağa, batıdan doğuya. Gül. Önce bir yelkenli gemi, sonra bir kuş ağzı, üzerine 2 yakın yıldız. L dediğin, lamın küskün ikiz kardeşi. Küstüğü besbelli, öyle olmasa lama arkasını döner mi? Peki ya Gülizar? Hayatın seslerinin suretten surete girip yer değiştirdiği, suların tersine aktığı o günlerde Gülizar neye küsmeli?